Ayrım 3.
Bir gün ansızın gökten Deux Ex Machina gibi bilgilerin ve doğruların inivereceğini, içindeki çölü yeşerti vereceğini bekleyecek kadar akılsızdı. Akılsızlığın, anlamsızlığın, yararsızlığın, boşa giden, aslında boş olan zamanların, kandırmacaların bilincinde olmanın verdiği saçma öfkeyle doluydu. Her şeye ve herkese kızıyordu. Bu çölü çör bırakan, yetersiz benliğini olduğundan daha yeterli sanmasını sağlayan boş kafalara, çirkinlere kızıyordu. Merdivenlerden koşarak indi. Kantinin önünden içeri bakmadan geçti. Arkasından koşuyordu Bülent. Ela bunu biliyor, bilmez görünüyordu. Durdu, Bülent'e döndü. Taşra Üniversitesi burası. Ne üniversitesi? Taşra Yüksek Okulu. Buradan çıksa çıksa taşra okulları için öğretmen çıkar. Başıyla kantini gösterdi. Okuttukları tam bunlara göre. Ama bunların bunu bile öğrenmeye niyetleri yok. Neyin olmayacağını bilir onlar, dedi Bülent. Taşra sıkıntısı içinde yoğrulmuş bunlar. Durallığa alışkın ve yatkın hepsi. Fakülteye geçerliğini ve elde edilirliğini bildikleri belirli amaçlar için gelirler. Diplomat devlet memurluğu, biraz kız erkek arkadaşlığı, biraz eğlence, birkaç anı, birkaç aşk mektubu, biraz cemiyetçilik. Bütün bunları elde ederler. Sonra da gönül rahatlığıyla dönerler toprak altındaki yuvalarına. Ela'yla Bülent gülünç bir genellemeyle kantindekilerle ilgili görüşlerini bütün taşralılar konusunda fikir yürütmek için yeterli sayarlardı. Kantin incelemesi sonucunda taşrayı bilir olmuşlardı. Bu seyirle edindikleri yargıları bir taşra yaşantısının sonuçları imişçesine saatlerce tartışırlar, bu yargılardan başlayıp pek hoşlandıkları öz eleştiriye geçerlerdi. Ela birden yüklendi Bülent'e. Aslında Bülent'le arasında bir çeşit cinsiyet oyunu olan, gerçek oyundan kaçmasını sağlayan saldırılardı bunlar. Ya sen niçin geliyorsun üniversiteye? Bütün bunları sadece daha şık biçimde olmak şartıyla sen de istemiyor musun? Beğenilerine uygun bir kızla Vivaldi dinlemek, bir yatak ilişkisi kurmak, biraz okumak, iyi filmler seyretmek, tiyatroya, konsere gitmek, dünya kültürünün büyük adlarını bilmek, her ad üstüne söyleyebilecek birkaç cümlesi olmaktan öte ne istiyorsun? Bütün bunlar yatma konusu dışında çok kolay elde edilir şeyler değil mi? Belki yatma konusundaki çözülmezliğin verdiği sıkıntıyla, karşı çıkarmış gibi, isyan edermiş gibi bir şeyleri zorlamış gibisin. Şimdi bir Parisli ya da Londralı burjuva çocuğu olsan, tek bir sıkıntın kalmazdı. Bülent kolundan hırsla çekti Ela'yı. Senin gibi taşra kızlarına aşık oldukça böyle küçük sıkıntıları aşamıyoruz. Ne yapalım? Kızlığını ve Hegel'i şanına yaraşır bir koca için yanında gezdirip duruyorsun. Kitabı çekip aldı Ela'dan. Merdiven boşluğundan aşağı attı. Nasıl olsa okuyacağın yoktu. Buna cesaretin yok. Kafanın nasıl idmansız olduğunu anlamaya cesaretin yok. Tek bir yanlış yapmaya, üstüne tek bir çamur sıçratmaya... Sadece kendi yanlışlarımla mı gelişeceğim ben? Bir yanlış da sen yapsan. Ama cimrisin sen. Benle İzmir'e gelsene. Gelmezsin ama. Ya bir daha düzeltemeyeceğim bir yanlış yaparsan, benle yatarsan mesela, bana bir şey verirsin, geri alamayacağın bir şey. Olur mu? Ben de sen de öylece olduğumuz gibi kalalım. Nemize lazım. Dalımızda armut gibi olgunlaşalım. Ben belki de sadece zorluyorum. Ya sen? Zorlamıyorsun bile, seyrediyorsun o kadar. Bulaşmadan bir şey olmaz. Seyirciler bir bok yiyemezler. Bir gün bir sersem gibi şaşarak neler neler olmuş da haberimiz yokmuş derler yalnızca. Kolunu sıktı Ela'nın. Geliyor musun şimdi? Ela silkindi. Yağma yok beyim. Yanlışımı kendim seçerim ben. Yanlış da yapsam kendim bile bile ama kendim yaparım. Senin zorlamanla yapılacak yanlış komik bir kandırılıştan başka ne? Sadece sana bir şeyler verebilecek bir aldanma. Aldanmaktan korktuğumu sanma. Senden korkmuyorum. Bülent alaylı. Kendinden korkuyorsun. Doğal olanı yapmaktan kaçınan bir aile kızı olduğunun ortaya çıkmasından korkuyorsun. Sadece İzmir'e gitmek istemiyor canım, o kadar. Niçin İzmir? İzmir'de ne var? Korkmuyorsan bu gece sen bize gel. Bülent durakladı. Kimse yok mu? Sana ne? Annenler gittiler mi? Bak bak, hesaplara bak. Korkma, bir haftalığına gittiler. Saldırmacı oyununda geçici bir başarı sağladığı duygusuyla sevindi Ela. Sonra kendini akşam Bülent gelince ne yapacağını düşünürken... Kendi eşyaları arasında, kendi çevresinde Bülent'i nasıl yenilgiye uğratacağını düşünürken yakaladı. Sevmedi kendini. Bir saattir müzik dinliyorlardı. Bülent karşı saldırıya geçmiş, Ela'nın evine geldiğinden beri bu gece buraya müzik, sadece müzik dinlemeye gelmiş gibi davranmıştı. Teleman var mı sende? Yok, sevmiyorum, hiç sevmiyorum barok müziği. Mekanik bir müzik. Bana her gün 3 kez dişini fırçalayan, her çekilişten önce bankalara para yatıran, perşembe pazarını kaçırmayan adamları hatırlatıyor. Hani kurulunca çalan müzik kutuları vardır, korkunç, can sıkıcı, onlar gibi. Dinlemek istersen al bak burada, Teleman var. Şimdi bilmem ne kadar dakika sürecek olan pilavı bir kaba koydu Bülent. Ela yatak odasına geçti. Anasının en soğuk havalarda bile Ela'ya yalvar yakar giydirtemediği kalın pazen geceliği giydi. Saçlarını bugudilere sardı, dişlerini fırçaladı, Bülent'in yanına döndü. Bülent Ela'yı o kılıkta görünce duraladı. Yani ne demek oluyor bu? Amma da numara ha. Bu gece birlikte kalalım dememiş miydin? Şimdi ben sen varsın diye her geceki halimden değişik bir tavır takınsam. Sahtekarlık olmaz mı? Saat geç oldu, ben artık yatacağım. Sen de yatacaksan yat. Yat da plak dinle. Yorgan, yastık ne lazımsa şuraya koydum. Bülent yorgun plağın arkasını çevirdi. Ela güvenli. Yanlış anlamadıysam senle bir gece kalalım demiştin. Yok başka bir şey idiyse gerçek istediğin, adını koyman gerekirdi. Yani benden. Nereden bilebilirim yoksa, istemediğin bir şeyi istediğini sanarak rüküşlük edecek değilim ya. O gece iyi uyuyamadı Ela. Bülent'in çıkıp gidişini, kimin yenilgisi sayabileceğini düşündü. Kendi davranışlarının, sözlerinin hep birer bahane olduğunu, sevmediğini söylediği şeyleri gerçekleştirmeye çalışan bahaneler, kendisinin baştan başa bir bahane olduğunu, karanlıkta, sessizlikte en ürkütücü düşünceler gibi yaşıyordu yarasalar. Geniş kanatları tıkız gövdeleriyle, büyük, anlaşılmaz gerginlikte zar gibi kanatlarla, gürültülerle karıştılar geceye. Baş parmaklarının uzun tırnaklarıyla tutacak bir şey arayarak, gecenin, karanlığın, yalnızlığın içinde. Geceden yorgun doğan güneşle arka ayaklarının kıvrık tırnaklarını dala geçirerek baş aşağı uyudular. Güne, doğan güne, uyanan güne sarkıtarak başlarını uyudular. Geceye, gece böceklerini avlamaya hazırlandılar, belirsiz sesler çıkararak. Bu sesler avlarına çarpıp yankılandı, ses dalgaları yayıldılar geceye. Yarasa yakaladı avını. Baharda doğurduğu tek yavruya, tüysüz, uçmayı bilmeyen, karnında taşıdığı yavrusuna, geceyi, kaçmayı, kış uykusuna yatmayı, huzursuz yaz gecelerinde anlamsız uçuşan böcekleri avlamayı öğretti. Mehmet koridorun kapısını açtı. Otto Bir'in gözleri karanlıkta yandı, söndü, yandı. Hep yanık kaldı. Mehmet gözüne dikili ışıktan tedirgin oldu. Kapıyı kapadı. Kızgın kızgın miyavlayan Otto Bir'in üstüne, Otto Bir hem kızgın kızgın hem de kapatılmış kapatılmış miyavladı. Öğleden beri koridordaydı. Bir ilkbaharda koridora kapatılmış Otto Bir kapıyı tırmıklıyordu. Nelerden koparılıp nelerin ondan esirgendiğini biliyor diye düşündü Mehmet. Bahçeye çıktı, sırtını güneşe verdi. Otto Bir'e acı çektirmek yeterince üzmemişti onu. İşte bahçede Otto Bir'in en çok güneşi sevdiğini bilerek tek başına güneşin tadını çıkarabiliyordu. Konuştu kendi kendine. İşlediğim suç, ilkbaharda Otto Bir'in en çok güneşi sevdiğini bile bile onu karanlık koridora kapatmaksa, bu suç sandığım kadar üzücü değil. Üzüntü insanı yorar. Arkadan gelen tatlı yorgunlukla alışmak üzüntüye, tadını çıkarmak. Ne kendini ne de Otto Bir'i sandığı kadar önemsemediğini düşündü. Bir kediyle olan ilişkilerinde bile kararsız olmak, adlandıramamak, seviyor muyum, acı çekmesine dayanabilir miyim? Duvarın üstünde tembel tembel gerinen erkek kediyi yakaladı. Eve girdi, kediyi Otto Bir'in yanına koridora saldı. Karanlıkta iki erkek kedi, yere oturdu, sırtını duvara dayadı. İçeriden gelen hırıltıları, azgın boğuşma seslerini, azgın miyavlamaları dinledi bir süre. Şimdi benim için bu iki kedinin acıları farklı mı? Otto Bir'in acısı daha çok mu düşündürüyor beni? Onun acısı benim elimde, ona karşı daha suçluyum. O benim kedim çünkü. Peki ya öteki? Onu da ben kapattığıma göre. Telefon çaldı. Mehmet önce sokak kapısını açtı, ardından koridorun kapısını. Burnunun üstü yaralanmış olan yabancı kedi şimşek gibi fırladı dışarı. Ardından Otto Bir, kızgınlığını, öfkesini daha iyi biriktirmiş olduğu için Otto Bir tepeledi yabancı kediyi. Daha uzun zamandır karanlıkta, ilkbaharsız. Otto Bir bahçeye çıkmadan önce Mehmet'i anlaşılmaz bir sevgiyle sürtündü. Sahibini bilen bir ev kedisi şımarıklığıyla. Mehmet telefonu açtı, bir kadın sesi. Annem evde yok deyip kapatacaktı. Ben Serpil. Annemin sokağa çıktığını görmüş olmalı diye düşündü Mehmet. Ben Serpil, bana gelir misiniz biraz oturmaya? Mehmet telefonu açık bırakarak sokak kapısını kapattı, döndü, telefonu yeniden eline aldı. Kapatmıştır belki, kapatmamıştı. Annem evde yok. Kahkaha. Kadın çıngır çıngır güldü telefonda. Mehmet kahkahayı biraz uzaklaştırdı kulağından. Otto Bir miyavladı sanki. Koridorda biriktirdiği hınçla şimdi bahçede. Dişi kediler, kollayın kendinizi. Otto Bir'i saldım üstünüze. Kadın kahkahası arasında biliyorum annenin evde olmadığını. Mehmet terledi. Ben Otto Bir'e bu kadar sıkıntı veremem. Gömleği sırılsıklam olmuştu terden. Sınavlarım var, çalışmam gerek. İyi ya, dinlenirsiniz azıcık. Bu sıcakta durmadan çalışılır mı? Soğuk bir şey içiririm size. Bilmiyorum. Daha ters bir cevap bulamadığı için kendisine öfkelendi Mehmet. Otto 1'i bahçeye bırakmasaydım keşke. Bekliyorum. Telefon kapandı. Mehmet bahçeye fırladı. Otto 1'i koydunsa bul. Yakalayıp yine koridora kapatacağım hergeleyi. Birlikte kapanacağız. Eve geri döndü. Odasına kapandı. İpek böceği tırtılları koza yapmış. Kozaları elledi. Şimdi hemen delinseler. Çıksa kelebekler, çiftletseler, yumurtlasalar, baksam öylece. Daha bütün bunlara çok zaman var. Yatağına uzandı, kitabını okumaya başladı. Kimsenin anlamaya kalkışmadığı ve yakınılmayacak kadar acı bir şey. Her şeyin bizden uzaklaşıp gitmesi ve daha önce bir çocuğun olan benliğimin hiç kimse karışmadan bir sokak köpeği kadar bana yabancı olması. Yeterli değil, hiçbiri kurtarıcı değil. Bütün bu sözler neyin yanlış olduğunu anlatmıyor. Anlatsa bile değiştirmiyor. Nuri'nin çocukken tabancamı almasını, benden güçlü olmasının nedenlerini, mühendis babama ve oyuncaklarıma rağmen, babamdan Tirebolu memur lokaline serbest giriş kartı olan babamdan bana arta kalan, kalacak bütün giriş kartları tabancamı geri almaz bana. Beni Nuri'den güçlü kılamaz. Bütün bu mısralar. Nuri kendinin olmayan tabancayla polis olabilir. O anda başkasının tabancasıyla, Mehmet'in tabancasıyla polis olmaya karar verebilir. Ben bugün bile bilmiyorum. Tabanca benim ama hırsız mıyım, polis mi? Bir sinek hızla çarptı cama. Büyük kara bir sinek. Gazeteyi katlayıp peşine düştü sineğin. Konmuyor Meret. Pencereyi açtı. Belki dışarı uçar. Sinek pencereye yanaşmadı bile. Dayanılmaz vızıltısının bile gelememek üstesinden. Aşamamak, katlanmak, yenilmek. Cebinden çakmağını çıkardı, yaktı. Çakmakla kovaladı sineği. Sinek yere kondu. Çakmağı sineğe yaklaştırdı. Üstüne bırakıverecek. Cav. Sinek ansızın yeni bakışlar edindi. Ansızın edindiği bakışlarla baktı Mehmet'e. Çakmağı söndürüp cebine koydu. Bahçeden cırlak bir kız çocuğu sesi duyuldu. Terazi lastik cimnastik. Ne demek yani terazi lastik cimnastik? Gidip kapadı pencereyi. Su içmek için mutfağa gitti. Sokak kapısı tırmalanıyordu. Açtı. Otto 1. Sakin. Yalanarak içeri girdi. Köşesine kuruldu. Mehmet'e sürünmeden. Mehmet açık sokak kapısından kendini dışarı attı. Merdivenleri koşarak indi, zili çaldı. Serpil Hanım çarçabuk açtı kapıyı. Buyurun. Kabul gününde misafir karşılar gibi. Mehmet salona girdi. Sehpalar, sehpaların üstünde işli örtüler. Ucuz biblolar. Duvarlarda camlatılmış hayat fotoğrafları. Radyonun üstündeki vazoda plastik çiçekler. Sıradan enstitü rüküşlüğü. Sözcükler yeterli olsaydı. Mısralar ve yakınılmayacak kadar acı bir şey. Yeterli olsaydı gelmezdim. Ne işim var? Allah kahretsin, ne işim olabilir? Hoffmann's Talle, ne işim olabilir peki? Sadece biri güzel, biri çirkin ama biri kaçamak, gerçek öteki. Hangisi daha yakında, hangisi daha gerekli? Kadın yaldızlı sivri topuklu terliklerle mutfağa gitti. Geldi gitti. Mehmet'e limonlu, buzlu cinzano ikram etti. Sıcak, cinzano. Bir şeye mecbur olduğunu bilmek, karar vermek gerektiğini, anın karar anı olduğunu. Terledi. Konuşacak hiçbir şey yok. Her şeyin konmalı adı. Cevap vermenin zamanı. Buraya niçin geldim? Neyi alacağını ve neyi vereceğini bilmek. Bilmezlikten gelmek. Bu plastik çiçekleri seyretmek, işli örtüleri lekelemek, sinir bozucu terlik şıpırtılarını izlemek zorunda değilim. Zorunda mıyım? Zorundasın. Seçimini yapmak zorunda. İstediğinin gerekli olanın fiyatını ödemek zorunda. Bu arada sadece oturuyor, cinzano içiyor, başı ağrıyor. Halının ilkel çiçeklerine bakıyor. Terlik şıpırtıları, sessizlik, başı ağırlaşmıştır cinzano'dan. Uyku, kurtarıcı uyku. Uykunun hep bir şeyden kurtardığını, günlük bir zorunluluktan. Düşünde Nuri, Mehmet'in tabancasıyla. Düş görmediğini, düşündüğünü biliyor. Tabancayı ne yapayım lan dedi Nuri. Tabancayı Mehmet'in başına fırlattı. Nuri'nin Serpil'i istediğini anladı. Sırayla her şeyi. Hep Mehmet'ten koparıp alacağını. Mehmet'ten alacak ama Mehmet yine de hırsız kalacak. Nuri'den çaldığı bir şeyi geri verir gibi. Nuri hep polis olacak. Mehmet'in tabancasıyla. Polis olmaya karar verdiği için. Hırsızı kovalayacak Mehmet'i. Ne hırsız ne de polis olanı. Karar veremeyeni, seçim yapamayanı. Hızla kapandı kapı. Serpil. Üstünde pembe naylon gecelik. Sanki hep söylediği sözü tekrar eder gibi. Hep bu gecelikle dolaşırmış gibi. Mehmet'e merdivende hep bu gecelikle rastlaşmış gibi. Sokaktaki satıcıdan bir kilo domates alırmış gibi. Özledim seni. Mehmet'in kucağına oturdu. Hiç tanışmıyoruz seninle. Sizi tanımıyorum hanımefendi. Sizinle domates pazarlığı edemem. Nuri istiyor sizi. Sizi tanıyor. Sizden ne alacağını biliyor. Boğazı kupkuru. Hiçbir şey söyleyemez. Baktı. Her şey olabilirmiş. Yatak odasındaki kuşlar Serpil'in kocasının kuşları. Baktılar. Tirebolu. İlkokulun toprak bahçesi. Hep beraber söyleyelim çocuklar. kuş sesleri ovalara yayılır. İnsan buna hayran olur, bayılır. Mehmet ovalara yayıldı hep beraber. Nuri yok. Nuri okula gitmiyor. Nuri yayılmadı ovalara. Olan oldu. Sanki istediğim bu değilmiş gibi sahtekarlık, sonsuz yalancılık. Sanki yolda yürürken başkalarının açtığı bir çukura düşmüşüm gibi. Sevinmeli, kuşlar tanık, bir şey oldu. Seni okuldan ararım telefonla dedi Serpil. Serpil hanımefendi. Merdivenleri koşarak çıktı, ıslık çalarak kuş sesleri. Kapıyı anası açtı. Neredesin? Hani çalışacaktın? Niçin saldın otobiri dışarı? Pislenmiş iyice. Durdu, konuşmalı mı? Nuri'den tabancamı geri aldım anne. Titreşimlerle, sazların artan titreşimleriyle hareketlendi durgunsu. İçinde binlerce canlı hücreyi barındıran. Karabatak sazların kuytu gizinden süzüldü. Gölün yüzünde kaydı. Karabataklar çırptılar kanatlarını. Küçük sinekleri göl yüzünün ve yüzeye yaklaşmış su canlılarının peşinde ilerlediler. Onlar için bitimsiz genişlikte hep yüzülecek, varılacak yeni köşeleri olan gölde. Daldı karabatak ileriye doğru. Battı karabatak ileriye doğru. Bir dalıp bir batarak sürdürdü canlılığını. Durgun gölde sazların artan titreşimleri arasında sürdürdü. Bir dalıp bir batarak. Ela Hilton Oteli'nin standart eşyalarıyla döşenmiş odasının kapısını açtı. Yerde kalın düz halı, iki geniş divan, alçak çay masası, pirinç lambalar, bir iş adamının öbür iş adamları kabul edebileceği bir otel odası. Bu odada ancak kontrat imzalanır diye düşündü Ela, ya da basın toplantısı yapılır. Büyük pirinç sigara tabloları, bir basın toplantısında içilebilecek bütün sigaraların külüne yetecek kadar tablo. Balkon kapısını da açtın mı boğaza doğru odanın havası bir anda temizlenir. Bu yüksek tavanlarla kaç kişinin soluğu barınır burada? Ama sevişen iki kişinin soluğu dağılır, bulamaz birbirini. Bir iş hanında becerikli bir avukatın iyi döşenmiş yazıhanesinde sevişmek gibi. Niçin orada da sevişilmesin? Bir yazıhaneye sevişmek için gidilmez. Orada ansızın günlük amaç unutulup sevişilebilir. Buraya niçin geldik? Sevişmeye. Öyle ya, balayı için bir otele gitmenin tek anlamı değil mi bu? Bir avukat yazıhanesine sevişmeye geldik. Her şeye mecbur olmak kötü olabilir. Ama sevişmeye mecbur olmak. Bir avukat yazıhanesinde sevişmek zorunda olmak. Her kapıyı açışında olduğu gibi şimdi de bunları düşündü Ela. Yeni açılmış Hilton Oteli. Kendini bilen, yani toplumdaki yerlerini bilen bütün yeni evliler balaylarını orada geçirmeye can atıyorlardı. Hakkı da bunu düşünüp sevindirmek istemiş olmalıydı Ela'yı. Kapıyı her açışında düşünüyordu. Buraya niçin geldim? Aleko'dan, Bülent'ten esirgediğimi Hakkı'ya vermek için mi? Bunu onlara beni Hilton'a getirmedikleri için mi vermedim? Nikah ve Hilton'da balayıyla şartlanmış biriyim demek ki. Bunları düşünmemek olmuyordu. Balayında sevişmek nasıl kaçınılmazsa öyle. Aleko'yu, Bülent'i Hakkı'dan az mı sevmiştim? Boğaza bakan balkon açıktı. Hakkı'nın kat garsonuna verdiği buyruklarla bölmek istedi düşüncelerini. Hakkı ellerini çırptı, Ela arkası dönük yüzünü görebiliyordu Hakkı'nın. Kontrat imzalamış bir iş adamı gibi memnun ya da yeni bir oyuncağa sevinen bir çocuk gibi mi? Yeni aldıkları arabayı her gün yıkayan adamlar vardır. Arabayı yıkadıktan sonra öyle Hakkı gibi ellerini çırparak seyrederler. Arabacıklarını. Karıcığım, şimdi Hakkı beni yeni yıkanmış bir araba gibi yüzünde mutlu bir gülümsemeyle Hakkı'ya döndü. Kemiği efendisinin ayaklarına götürecek bir köpek gibi. Ela şimdi ne olacağını, el çırpmanın ardından ne olacağını. Bu el çırpmalardan sonraya bir bahane gerek, kutsal bir bahane. Bülent'e, Aleko'ya bulduğu bahanelerle olmaz. Artık denize parmaklarını sokup ayağını geri çekivermek yok. Denize dalmalı. İnsan hep bir görev duygusuyla dalar denize. Şenel bütün bunları düşünmemiştir. Doktorculuk oyununu yedire sindire oynadı. Apansız denizi görmedi karşısında. Köy deresinde çırılçıplak yıkanır köy çocukları. Doktorculuk oynar gibi. Keyifli. Şimdi ise ben deniz kıyısına paralar ödeyerek, deniz kıyısına gelenler gibi denize girmek zorundayım. Hakkı ellerini çırparak geldi. Belki de güzel şeyler söyleyerek. Ne olursa olsun aslında sadece Ela'yı arkasından itti denize. Ela denize daldı, soğuktan takırdayan dişlerini kimselere çaktırmadan kahramanca yüzdü. Ela Hilton Oteli'nin odalarından birinin kapısını açtı, kapadı. Paltosunu yatağın üstüne attı. Artık hep birlikte yaşamak, artık hep birlikte yaşamak zorunda olmak. El çırparak. Aynada yüzüne baktı bu hep birlikte ufalttıkları bu ufalttığı. Niye karşılık? Niçin? Kim zorladı beni? Bir haftadır aralıksız Hakkı'yla yatmaya kim zorluyor beni? Her şeyi bilerek ve karşılığını ödeyerek. Nikah, Hilton, yatak. Paralar ödeyerek deniz kıyısına gelenlerin hep denize girmek zorunda olduklarını sanmaları gibi. Bir haftadır aralıksız. Paltosunu yatağın üstüne attı. Artık hep birlikte yaşamak. Artık hep birlikte yaşamak zorunda olmak. Beyoğlu'nda dolaşırken karı koca kol kola Bülent'e rastlamışlardı. Kolu Hakkı'nın kolunda ağırlaşmıştı. O koldan hiç çıkamayacak, hiç çözülemeyecek misilcesine. Yoksa hafif olsaydı kolu önceleri olduğu gibi kolunu Hakkı'nın kolundan çekip Bülent'in koluna girecek miydi? Girebilecek miydi? Artık tükenmeliydi bahaneler. Şimdi o derecedeki çocuklar gibi çırılçıplak Bülent'le. Hakkı'nın kolundan çıkamayacak kadar ağır oysa kolu. Beni buna kim zorladı? Bu kola ben bilerek, isteyerek girmedim mi? Daha önceleri bildiğimi sandığım şeyleri kurcalamanın zamanı. İstemenin, bilmenin yeni anlamlar kazanmasının. Bilmenin, istemenin yeni başlayacağını. Bu yeniye emekleyerek de olsa başlamak gerektiğini. Kendisini buna zorlayan bir şeylerin varlığını. Hiç düşünmemiş olduğu şeylerin varlığını. Onu bu noktaya getirmiş olan eski istemelerin, bilmelerin altında yatan zorlamaların varlığını. Neyin ne olduğunu anlamanın zamanı. Yoksa kolum takılır kalır bir yerlerde. Onu bu noktaya getirmiş olan bilmeyişlerden, düşünmeyişlerden silkinmenin, şimdiye dek Hilton Oteli Beşiktaş'a nasıl yabancıysa, kendisine öylesine uzak olan niçinleri bilmenin zamanı. Yoksa hep bilmemek, düşünmemek bir küçük yüzüne, bu yüze, bu küçük aile kızı yüzüne şaşkın ördek gibi, şaşkın ördekliği kendi seçen bir ördek gibi yüzmek, sağa sola sazlar arasında, hep aynı göl parçasında uçuşmak. Ela kapıyı açtı, yatağın üstüne paltosunu fırlattı, artık birlikte yaşamak zorunda olmak, sahte incileri dizmek ard arda, sahte gerdanlık kopana, sahte inciler dört bir yana saçlana dek. Ela baktı gitgide ufalan yüzüne. Daha tam gelmemişken bahar, daha yeterince ılınmadan havalar badem ılık hava yakanarak çiçek açtı. Kimi pembe kimi beyaz çiçeklerle badem ağaçları sabırsız, kurak ve ılık iklimlerde. Toprağını seçemeyen badem ağaçları, güneşle yeşil çağlalar. Çoluk çocuk herkesin sevdiği, en sevilen bahar meyvesi, en erken en sabırsız, çocukların kapıştığı. Ama yine de oluştu çekirdeği, iç badem yararlı, hatta yağı çıkarılan. Moda'da özel arabalar garaja girdi, kapandı garaj kepenkleri. Kapıcılar apartmanların dış kapılarını kilitlediler, cebinde anahtarı olmayanlar giremez. Küçük sınırlar belirlendi, geceyle birlikte insanlar mallarının çevresindeki barikatları sağlamlaştırdılar. Bütün çocuklar korkar hırsızdan, daha mal edinmenin ne olduğunu anlamadan mal çaldırmaktan korkarlar. Büyük annelerin anlattığı masallarda bir gecede değişebileceklerin korkusu siner yüreklerini. Gecede değişebilecek bir düzenin korkusu, henüz sadece masallarda, hırsız eşkıya masallarında. Moda'da gece oldu, yatılı okul köpeklerini saldı bahçeye, içeridekilerle dışarıdakiler arasına, vahşi köpeklerini. Mehmet yatağın altından rakı şişesini çıkardı, Rıfat sucukları, peyniri kesti. Yazı masası üstüne Osman'ın titiz anasının her hafta kolalayıp oğlunun çantasına koyduğu keten peçetelerden ikisini yaydılar. Yemekhaneden aşırdıkları tabakları, çatal bıçakları özenle dizdiler masanın üstüne. Mezeleri tabaklara koydular, ekmek kestiler, bardaklara doldurdular rakıyı, suyu. 40 yıllık meyhaneci havası vererek kendilerine içmeye başladılar. Koridordan bir ses duydular mı masanın üstüne büyük bir Türkiye haritası yayıyorlar. Şişeleri masanın altına gizliyorlardı. Mehmet rakıdan büyük bir yudum aldı. Playboyları getirdiniz mi? Onları Ferrero Antoni derste ele geçirdi ya, kendi bakmak için değiyorsun. Herkes bir zamparalık hikayesi anlatsın. Mehmet yaptı bu teklifi. Serpil ile arasında geçenleri anlatabilmek için mi? Kesin değil bu. Ama daha ikinci bardak rakıda Serpil ile arasında geçenleri ballandıra ballandıra, gündelik bir olayı anlatır gibi anlatmış olduğu kesin. O gecenin en zamparası kendi mihçesine şişinerek alçak gönüllü biraz da ikinci şişeyi açtıklarında anlatma sırası Cengiz'e gelmişti. Sükeli büyük toprak sahibi bir ailedendi Cengiz. İri yarı ama yumuşak, tembel, yemeği içmeyi boş vermeyi seven yayvansı. Cengiz bir yandan atıştırırken her lafa bir kulp takıp güldürüyordu. Sıra ona gelince ağız dolu dolu. Benim hikayeler malum. Ulan seninkiler gibisi yok yine de. Hangisini anlatayım? Eşekliği. Eşek denir denmez hepsini bir gülme aldı. Cengiz bütün iyi hikaye anlatan kişiler gibi sabırlı, tane tane anlattı. Eşek öksürdü. Evet, eşek kutsal bir hayvandır Anadolu'da. Biz Söke'de severiz eşeği, bayağı severiz, her türlü severiz. İşimiz sık düşer eşeğe. Düşmez mi? Çalışkan hayvandır eşek, inatçıdır ama biz eşeğe nasıl davranılacağının sanatını yapmışızdır. Şimdi eşeğin orasına şöyle, nah şu kadar bir taş bağlarız. Okşaya okşaya incitmeden hayvancağızı, sonra tabii hayvan taşın ağırlığı ve biraz da acıyla art ayaklarını bir güzel açar. Şöyle, o arada sen de arkadan, artık iskemleye mi çıkarsın, taşa mı çıkarsın, Allah ne verdiyse artık. Ha, en önemlisi ayağınla taşa hafif hafif basacaksın. Taşa ayağını bastırıp kaldırdıkça eşeğin orası kalkıp iner. Yuh, tuh, Allah seni kahretsin rezil herif. Aynayı unuttun, aynayı. Oldu mu ya, aynasız olmaz bu iş. Eşeğin kulakları arasına bir ayna koymak iyi olur. Nene lazım arkadan bastırılmamak için. Zevkinden babası gelse fark etmez insan. Bizim orada eşeğinin namusuna düşkün olan çoktur. Durup dururken sopa yer de ağzının tadı bozulur insanın. Hay senin ağzının tadına. Durun, aklımı karıştırmayın. Tosbağayı unutturdunuz bana. Ne tosbağası? Eşeğin ön ayakları önüne bir tosbağa koyacaksın ki eşek korkudan ileri adım atamasın. Sonra işin yoksa eşeğin ardında seyirt dur. Gülmekten yerlere yuvarlandılar. Cengiz açıldıkça açılıyordu. Diyelim ki çevrede bir yalnız eşek bulamadı. Ya da tüm eşek sahipleri mallarının namusuna dikkat kesilmişler. O zaman şöyle bir okkalık taze dana ciğeri alırsın. Sıcak sıcak. Ortasını çakıyla yararsın. Sonra artık istediğin gibi. Şöyle şöyle zevkten beynin uyuşur. Ulan sen de beyin ne gezer? Mehmet koridora fırladı. Frère Antoni'ye çarptı. Kustu Frère Antoni'nin üstüne. Frère Antoni odayı basıp şişelere, hafta sonu tatillerine el koydu. Ama Mehmet'in düşüncesine yerleşen eşeği, ciğeri bulup onlara el koyamadı. Mehmet koridordan koşarak döndü. Köşeyi alamadı, Rıfat'la çarpıştı. Seni telefondan çağırıyorlar, Frère Antoni'nin odasından. Mehmet zorlukla buldu dengesini. Ben yokum ben. Hadi iyisin gene, bir kadınmış telefondaki, Serpil yengemiz olmasın. Mehmet o gece Serpil'le arasında geçenleri hiç de gerçeğe uygun olmayan bir biçimde anlattığını hatırladı, canı sıkıldı. Sen git bak telefona, Mehmet'i bulamadım de. Rıfat sırıttı. Ben geleyim mi diye de sorayım mı? İşini kendin gör, konuşmak istemiyorsan konuşmak istemediğini kendin söyle. Mehmet cevap vermedi. Odaya girdiğinde Frère Antoni yazı masasında birikmiş kağıtları okuyordu. Mehmet'e gözleriyle telefonu gösterdi. Mehmet telefonu eline aldı. Ellerimin titrediğini fark etmiştir Deyus. Mehmet sen misin hayatım? Ben Mehmet. Bu hafta sonu bekledim seni. Niçin gelmedin? Mehmet Frère Antoni'ye göz ucuyla baktı. Cezalıydım. Çıkarmadılar bu hafta sonu. Niçin? Eşek yüzünden. Birden ağzından olmadık bir söz kaçırdığını anladı Frère Antoni'nin bakışlarından. Frère Antoni bu eşek sözcüğünün kendisine yöneltildiğini sanmıştı. Bir eşek hikayesi anlatmıştı da bir arkadaş. İçki içtik yakalandık. Yoksa beni unuttun mu? Frère Antoni yerinden kalkmış Mehmet'in tepesine dikilmişti. Mehmet hoşlanmadığı bu durumu yaratan her şeye ve Serpil Hanım'a kızgın, elleri terden vıcık vıcık. Şimdi işim var, yoksa başkasını mı buldun? Mehmet, Frère Antoni'nin delici bakışları altında sadece rastgele bir cevap vermiş olmak için evet dedi. Serpil Hanım bir an sustu, o işlemeli örtülerini, şıpıdık terliklerini, şekerimleri, hayatımları hatırlatan bir sesle. Adı ne? Eşek. Mehmet ağzından bu sözün yine kaçmasına duyduğu şaşkınlıkla kapattı telefonu. Okul telefonunun gereksiz özel konuşmalar için olmadığını hatırlatan Frère Antoni'nin söylevini sabırla dinledikten sonra bahçeye çıktı. Bir banka oturdu. Elindeki kitabı açıp okumaya başladı. Anarşist terörizm en yüksek noktasına Cumhurbaşkanı'nın öldürülmesiyle erişmiştir. Cumhurbaşkanı Sadi Canot bir ticaret ve endüstri sergisini açmak için gittiği Lyon'da saldırıya uğradı. Cumhuriyet'in bu en önemli kişisi 24 Haziran 1864 günü öldürüldü. Caserio adında zengin genç bir İtalyan anarşisti, Cumhurbaşkanı'nın arabasının basamağını atlayarak kurbanını yaşasın devrim haykırışıyla bıçaklamıştı. Birkaç kendini kaptırmışın terörizmiyle uzun zaman flört etmişti olan ülke, nihayet ciddi tedbirler alınmasını istedi. Kapadı kitabı. Okumak istemiyorum ki. Asıl öğrenmem gerekenin şu kitapta olmadığını biliyorum. Okumak, doldurmak boşlukları. Ama boşluklar rastgele açılmış asfalt delikleri değil ki, rastgele zift dökerek kapayasın. Şimdi kendi yalanlarımı, dar sokaklarımı, korkaklığımı, tembelliğimi, bereketli bir patlamadan çok düzelmeyecek bir kambura doğru gelişen sıkıntımı, yalnızlığımı, beceriksizliğimi tanımadan, tanıyıp da üstüne üstüne gitmeden bu kitabı okumanın yararı var mı? Bir şeyler öğrenmek, bir şeyleri bilmek, bir şeylere daha bilen gözüyle bakmak, biraz daha yukarıdan, biraz daha ileriden güvenmek kendine ve sonra. Ama yine Serpil Hanım'ın karşısına ya da Frère Antoni'nin önünde bir kaplumbağa gibi çekeceksem ayaklarımı kabuğumun içine, yürüyecek, ilerleyecek yerde, koruyucu kabuğumun gölgesinde kahramanlık düşleri göreceksem. Önce uzat bacaklarını oğlum, ayaklarının nerelere basıp nerelere basamadığını bil. Denizde yürü, geç boyunu. Su yüzünde kalmayı öğren, nereye bastığını, nereye basabileceğini, nereye basman gerektiğini. Bütün bunları düşündü mü Mehmet? Bunları düşünmemiş bile olsa boğazında bir yumruk gibi duydu bunları. Bu yumruğu yutkunmak için kitabı okumaya, okurken aralarda sadece ve sadece Serpil Hanım'ın göğüslerini düşünmeye çabaladı. Kireçli ve derin sürülmüş topraklarda zengin, bereketli topraklarda serpildi haşhaş tohumu. Köşeli, uzun, sert tüylerle kaplı gövdesi uzadı. Mavi, yeşil yapraklar açtı güneşte. Beyaz, mor ve kırmızı çiçekler erkek organı bol çiçekler açtı. Dişilik organı bir külahla gizli çok sayıda tohum olgunlaştı. Tepeciğin yanındaki deliklerden dört bir yana saçıldı tohumlar. Tarla yoruldu haşhaş tohumlarından. Sonra koyu yeşil meyveler gün batımında enine çizildi. Süt gibi aktı afyon sakızı. İçinde çeşitli uyuşturucular, büyüler, düşler, yalanlar, serüvenler, alışkanlıklar ve durallıklarla. Hastanenin beyaz yağlı boya duvarındaki saati kaygan yüzeyde bir gitti bir geldi. Ela yattığı yerden izledi duvar saatinin gezintisini. Odada sesler anlamlardan, kişilerden kopup dağıldılar. Sonra yine toplanıp anlamlara, kişilere döndüler. Bu gece sinemaya gidiyor muyuz kız? Dur kız, ne bileyim şimdi. Film harikaymış, yengemler görmüşler. Mendili kurumamış yengemgilin. Bunun sondası yapıldı mı kız? Dinle, şimdi bir taşra kızı bir milyonerle evleniyor. Adam önce bunu değil bir bar karısını seviyor. Kız verem oluyor. Adamın metresini kıskanaraktan. Veremken bir doktorla evleniyor. Aman evlenmiyor, bir doktorla tanışıp sevişiyor. Kocasını bırakıyor, kötü oluyor. Milyoner kocası bir gün bir meyhanede bunu görüp yaptıklarına pişman oluyor. Eski aşkını hatırlıyor, kadını sokaktan evine alıp prensesler gibi bakıyor. Ama heyhat, kadın ölüyor. Sefahatten mi? Yok kız, veremden. Ela kasıklarından beline, belinden beynine ok gibi saplanan sancıyı salamıyor bir türlü. Bu konuşmayı bir sancıyla kesmek, bu konuşmaya katılmakmış gibi. Çirkin sandıklarından uzakta kalmak, bulaşmamak, çirkinlikle arasına barikatlar kurmak. Savaş barikatları değil, kendini savunmak için barikatlar. Şimdi böyle çığlığını bile salamadan, belki buna bile hakkı olmadan, bağırdıkça çoğalan, dayanılmazlaşan sancıyla yan döndü. Sondayı hazırlayan hademe kıza baktı. Öte yana dön. Tıraşı yapıldı mı bunun? Yapıldı. Kaç saattir burada, hiç ses yok, daha sancısı başlamamış herhal. Öyledir bunlar, bir yerlerinde bir sızı duymayla doğuruyorum diye milleti ayağa kaldırırlar. Ben böyle zamansız hastaneye gelip gidenleri çok gördüm. Kocaman karnını sakınarak yana döndü Ela. Artık daha sık gelen sancılarla kenetlenen dişlerini aralamaya çabaladı. Ağzında kan tadı duydu, dudaklarını ya da dilini kanatmış olmalı. Bağırmam gerek diye düşündü, bağırmadıkça çağırmayacaklar doktoru. Kural bu. Bu odaya getirilirken koridorda açık kapıdan kadınlar koğuşunu görmüştü. Kadın pek çok, yüz binlerce, binlerce doğuran kadın. Yüz binlerce çığlık sanki, batan bir geminin, devrilen bir trenin çığlıkları. Can derdine düşenlerin çığlıkları. Ağlayanlar, kocalarına sövenler, inleyenler. Ayrık bacaklar arasında kocaman kanlı pamuklarla, aldırışsız, boş, utançsız, yorgun bakışlarla yatan kadınlar. Kapısı açık koğuştan can pazarını görmüştü Ela bu odaya getirilmeden. Can pazarında çirkinlik, utanma, acıma sözcüklerinin anlamsızlığını. Koridordan geçen erkek hademeler kadınlar üstüne kaba şakalar yapıyorlardı. Doğum ve ölüm kavramlarını bu kaba şakaların içine, arasına, yanına yerleştirmeye, aralarında bir bağlantı kurmaya çalıştı. Erkek hademelerin gözlerinde kesilen bir tavuğa duyulabilecek ilgiyi aradı. Ela'yı tek kişilik bir odaya götürdüler. Artık Ela bağıramaz. Yüz binlerin doğumu hademelerin gözünde ne denli hiç de bunu görmüştü. Hademelerin kendilerini aldırmayanların aldırışsızlığını anlamıştı. Şimdi de bu tek kişilik odada iki hasta bakıcı kadının aldırışsız konuşmalarına kızılabilir mi? Acının da gündelik bir alaya dönüşebileceğini, kötü ama acıklı bir filme gözyaşı dökenlerin gerçek acıya aldırmamalarının nedenini düşünmeye çabalıyor. Bu kaba aldırışsızlığı suçlamamaya, güneyde bir köyde yürürken bir elinde bıçak, öteki elinde kulaklarından tuttuğu bir tavşanla gördüğü kadının gözlerindeki sıradan hainlik. Aynı kadının bir saat sonra hasta bir kuzuya nasıl şefkatle baktığını görünce de şaşmamıştı. Gelip giden amansız çığlığa biçimleyemediği, boşaltamadığı, kendine haksız gibi gelen sancılar arasında özel bir acıya, çığlığa önem veren biri olduğunu, sadece özel bir doğumu beğenebileceğini anladı birden. Bunlar özel bir acı olmadığını biliyorlar bunun. Bunca gündelik bir işe alışmışlar. Ama acıklı bir film özel bir şey onlar için, anladı alnında biriken terlerle. Şimdi tek kişilik hücresinde, bilmeden işlediği suçlardan ötürü atıldığını sandığı hücresinde, bu özel acıyı, doğumu yaşayamayacağını, her sancıyla hatırlıyordu koğuşu. O yüz binlerce, binlerce denebilecek kadar çok kadının yaptığı, bacakları açık kanlı pamukları veleyenler arasındaki kadınları, Öteki kadınları, öteki kanları, çığlıkları, leğene dökülen sancıları, çoğaldıkça gündelikleşen, bayağılaşan acıları. Benim doğumum, benim acım, benim çığlığım demenin anlamsızlığını. Benim ayrı, benim güzel doğumum olabilir mi? Hasta bakıcıların konuşmalarına, koridordaki hademelerin umursamazlığına, çirkin, kendi acıma güzel diyebilmek. Doğumunu o umursamazlıktan, bayağılıktan sıyırmaya çalışmak. Ah, yeni bir sancıyla mı, yoksa bu yeni düşüncelerden kaçmak için mi kollarını, bacaklarını kabuğunun içine çekti? Kabuğu yok, arandı kabuğunu. En korunma gereğini duyduğu anda kabuğunu yitirdiğini anlayan bir kaplumbağanın şaşkın iniltisiyle. Kol ve bacak bilekleri burkuldu. Bütün iç organları sonsuz bir zemberek gibi kuruldu, kuruldu. Ansızın açıldı pencereler, kapılar. Zemberek boşandı. Giderek genişleyen halkalarla rüzgar o yüz binlerce kadının sancısını çekti, aldı eladan. Baksana kız, aa, bunun suyu boşaldı, doktoru çağır, koş. Bir çocuk ağlamasıyla uyandı. Bütün çığlıklar, yüz binlerin doğumu çok uzakta şimdi. Bu çocuk ağlamasında bir onun olan, paylaşılmaz, vazgeçilmez, hak edilmiş bir şey olduğunu anladı Ela. Çocuğunu getirdiler. Çocuğunu göğsünün üstüne yatırdı. Çocuk bilinçsizce emiyordu etini neresi olursa olsun. Ela bir çizginin dörtgene, beşgene ya da daireye kapandığını, bu çocuğu mutlaka içeride bırakan bir yüzeye kapandığını bildi. Şimdi bu yüzey daralsa da, genişlese de, bitimsiz alanlara yayılsa da arta kalan tek soluğun bu çocuğun soluğu olacağını, böyle olacağını. Uzun, haklı bir çığlığı saldı o an. Çığlığı çocuk ağlamalarına karıştı. Yüz binlerce kadın susmuş olmalıdır. O an susulur. O an tek kalınabilir. Kimse engelleyemez bunu. Sonra çiçekler, ilk nazarlıklar, ilk geçmiş olsunlar, hayırlısılar, bağışlasınlar, armağanlar, alışılmış bayağılıklara her zaman açık bırakılan kapılardan içeri süzüldüler. Ela o anı bir daha ele geçirmemek üzere kaçırdığını, şimdi geriye açık kapılardan sızan bayağılığa katlanmak kaldığını, artık hep katlanmak kaldığını düşündü. Katlanmaya dönüşen sevinç, göreve dönüşen soluk. Biz de büyüttük, biz de çektik, biz de kolay büyütmedik. Canımız çıktı, burnumuzdan geldi canımız cümlelerine bulaşan bir görev. Bebek bezleri, bebek banyosu, mama saatleri, bütün bunları yapmak nasıl doğalken, bu doğal görevleri yerine getirmenin, güzel olmayan yanlış görevleri yerine getirmenin, güzel olmayan yanlış bir çizgiyi sürdürmeye dönüşmesi. Çocuğun var, ona göre ayağını denk al. Çocuklu, yuva yıkılmaz. Çocuk analı babalı büyümeli, cümlelerinin bu doğal görevi ağırlaştırdığını, o hiç unutamayacağı kadar güzel ilk ağlama sesinin, kumbaralara atılacak paralar, bankada açılacak hesaplar, doğum günlerine katılacak akrabalarla uzaklaşacağını. Korkmasa, ama korkmasa bu ilk ağlamayı ilk güzelliğinde, doğallığında bırakabilir, onu boğabilir, yok edebilirdi. O yüz binlerce çığlığın susarak ona tanıdıkları hakkı kaptırmamak için boğabilir, yok edebilirdi. O yüz binlerce çığlığın vermeyi bildiği hakkı boğmadı. Ela bir dörtgene, beşgene, daireye, bu çocuğu mutlaka içinde bırakan bir yüzeye kapanan çizginin eski çirkinlikleri de bu yüzeye kattığını kabul etti. Bir süre, uzun bir süre, bu yüzeyin nice çirkin yapıyı içine alan, şaşırtıcı bir hızla genişleyen coğrafyasını seyretti. Hamam böcekleri mutfak dolaplarının bütün kuytu köşelerine yayıldılar hızla. Bütün tencerelerin, tavaların, leğenlerin kenarlarında gezindiler. Ekmek tenekelerinin, musluk altlarının, dolap üstlerinin bilinmedik, yumurta bırakılmadık yerini komadılar. Kahverengi, çabuk ezilen, çabuk ölen ama çok çabuk, anlaşılmaz bir çabuklukla çoğalan böcekler. Her türlü öldürücü tozun yanı sıra her türlü ölümden daha çabuk çoğalan hamam böcekleri. Mehmet kitapçıda bir saattir oyalanıyor, bir türlü uzanıp alamıyordu istediğini. İzgan anlatmıştı. Bu ayki Playboy'da Brigitte Bardot'un çıplak resmi olduğunu. Kitapçıya dergiyi almak için girmişti ama onu görünce o aslında yabancı Mehmet için. Lacivert etekli, at kuyruğu saçlı bir kız ama o işte. Mehmet için o Playboy dergisi nasıl belirlenmişse o kız da öyle belirli. Onun bir hafta önce tramvayda görmüş, ardından izlemişti kızı evine kadar. Bir aydır her hafta sonu kızı okuldan eve, evden okula izleyip durmuştu. Kız hoşlanıyordu bu durumdan, arada durup göz ucuyla arkasına bakıyor, Mehmet'in arkasından geldiğine emin olunca devam ediyordu yoluna. Şimdi kendisinin büyük bir aşık olduğuna inandırdığı bu kızın yanında Playboy dergisi almak çok aykırı düşecek gibi geliyordu Mehmet'e. Satıcı kız 3 kez Mehmet'in yanına gelip ne aradığını sormuştu. Kıza da, kız hemen istediği Fransızca ders kitabının adını söyledi. Kitabın dükkanda tükendiği ve beklerse ambardan çıkartılabileceğini anlattı satıcı kız. Bekliyordu kız, Mehmet'in kendisine bir şeyler söylemesinde. Mehmet nasıl edip de kıza çaktırmadan playboyu alacağını düşünüyordu. İlle de şimdi olması gerekliymiş gibi. Sanki bu kızı her hafta evden okula, okuldan eve izlemesi gerekliymiş gibi. Hadi kız karşında, konuşmanı bekliyor, diyeceğin bir şey varsa de bakalım. Kızın için izledin. Elbette bir amacın, en azından edecek bir çift sözün vardı. Oysa şu anda kızın hiçbir anlamı yok Mehmet için. Derginin var oysa. Kızdan çekinip dergiyi alamamasının bir anlamı var. Nasıl kızıyordu kendine? Ulan ne olmuş, karın mı, sevgilin mi? Niçin bakamaz mısın tanımadığın kızın yanında Playboy dergisine? Almalısın dergiyi ama bir türlü derginin durduğu rafa yaklaşamıyor. İlgili ilgisiz bir sürü kitaba bakıp duruyordu. Kitapların adlarını bile okuyamıyordu. Göz ucuyla kıza baktı. Kız ona dönüp alaylı alaylı sırıtıyor. Önüne baktı. Bir takım dinsel yayınların durduğunu fark etti. Şimdi kız beni böyle garip kitaplar okuyan manyağın biri sanacak. Sanırsa sansın, ne olmuş? Kim bu kız? Tanışıyor muyuz? Ne ilgin var onunla? Peki oğlum, madem ilgin yok, neden bir aydır kızın ardından seyirtip duruyorsun? Baktı, aslında kızın hiç güzel olmadığını gördü. Oysa kız Mehmet'in kendisini beğendiğinden emin. İyice belli bu. Şimdi gitsem kızın yanına, kızım ne sanıyorsun kendini, ne yapayım ben seni? Brigitte Bardot'un fotoğrafı daha çok işime yarar benim desem. Kendisini kızın yanında buldu. Bir aydır peşinden gittiği kızın yanında konuşmaya da can atıyor besbelli. Şimdi konuşmamak şapşallığın daniskası olmaz mı? Günaydın, günaydın. Mehmet'in aklında Playboy dergisi. Hangi kitabı okuyorsunuz? Bakın burada Rilke'nin Lou Andre Salome'ye mektupları var. Okudunuz mu? Ah çok istiyorum okumayı ama Almanca bilmiyorum. Fransızcası da var bakın, şuradaki rafta. Mehmet kendisini Playboy'un durduğu rafın tam aksi yöndeki rafa yürürken, kızın dediği kitabı açıp okurken gördü. Artık köylerde olmak istiyorum. Öylesine sesli ve yaban kent. İç oluşum sıralarında yabancı olan hiçbir şey çevrenize sürünmemeli. Çok yıllarda bir kez benim için ne olduğunu anlayacaksın. Bir dağın tepesindeki kaynağın Susamış'a ne olduğunu anlayacaksın. İyi ve sadık Susamış yeni bir güneşe yollamak için onun serin berraklığını yudumlamaz. Onun kıyısında şarkısını dinleyebilecek kadar yakınında bir kulübe yapar. Gözleri güneş yorgunu olana dek çimenli kıyıda kalır. Yüreği zenginlikten, anlayıştan taşar. Ben kulübeler yapıp kalacağım. Benim berrak suyum. Nasıl sadık olmak istiyorum sana. Sen de olmayan hiçbir göğü, hiçbir güneşi, hiçbir çiçeği görmek istemiyorum. Sen de görmek istiyorum hepsini. Senin göğe bakmanla her şey güzellenip büyüleniyor. Senin kıyındaki çiçek her şeyi sensiz görmek zorunda olduğum zamanlardan biliyorum. Yalnız ve donuk yoksunlukta titrerken iyiliğinde ışıklanıveren küçük başı göğe ulaşır sanki. Senin derinliğinde yeniden ışıklanan göğe, senin kıyına tozlu ve donuk gelen güneş ışığı ruhunun yıkanık denizinde temizlenir, birleşip ışır. Yıkanık suyum benim. Evreni sende görmek istiyorum. O zaman gördüğüm evren değil, sensin çünkü. Yalnızca sen, sen, sen. Bayramımsın. Düşlerimde sana gittiğim zamanlar saçlarında çiçekler oluyor. Çiçeklemek istiyorum saçlarını. Hangileriyle bilmiyorum. Hiçbiri yeterince tatlı ve sade değil ki. Hangi Mayıs'tan koparmalıyım onları? Ama şimdi başımda bir çelenk ya da taçla dolaştığına, hep böyle olduğuna inanıyorum. Hiç başka görmedim seni. Sana yakarabileceğimden başka hiç bilmedim seni. Buyruk nasıl kraliçeninse öyle seninim ama zengin edemem seni. En ufak, en soylu yıldız bile nasıl geceninse, onu ayırt etmeyen, ışığını bilmeyen geceninse öyle seninim. Mehmet bir an sustu. Kız ağlıyor belli besbelli. Tabii kıza okursan 2 saat böyle aşk mektupları. Ne yapacaksın şimdi? Gözyaşına dayanmak zor. Çocukluğundan bu yana hiç dayanamaz. Ne zaman ağlayan birini görse gözleri yaşarır Mehmet. Esneme gibi kapar gözyaşını karşısındakinden. Şimdi de öyle olacak, biliyor. Siz de ağlıyorsunuz. Mehmet dondu kaldı. Burada durmuş ağlaşıyoruz. Allah kahretsin beni. Şimdi İzgan beni görse, yerin dibine sokar alaylarıyla. Haklı da olur. Satıcı kız Mehmet'in yanına geldi, Rilke'yi göstererek. Aradığınız kitabı buldunuz galiba. Evet, buldum. Mehmet cebindeki bütün parayı saydı. Nasıl gideceğim şimdi buradan ta Cağaloğlu'na? Gidersin, eşek gibi gidersin. Yolda kendine Rilke'den aşk mektupları okuyarak gidersin. Mehmet kitabı kıza uzattı. Acaba bunu size versem ister miydiniz? Yani kabul eder miydiniz? Çok teşekkür ederim. Başucu kitabım olacak, inanın. Satıcı kız kızın istemiş olduğu kitabı da getirdi. Ciğerlerine dolmuş havayı büyük bir solukla boşalttı Mehmet. Şey, gitmem gerek. Mehmet sustu. Kız bir an daha bekledi Mehmet'in birlikte gelmesini. Yok kızım, cebimde 5 kuruşum yok. Ne dolmuş parası ne de otobüs parası verebilirim. Buradan Nişantaşı'na, oradan da Cağaloğlu'na yürüyerek gidemem. Rilke değilim ben. Rilke de gitmez ya. Gider belki de. Giderse kendi bilir. İnek oğlu inek. Kız çıkmıştı dükkandan. Mehmet Playboy'un durduğu rafa yaklaştı. çevresine bakındı. Bütün yaşamında bir daha gerçekleştiremeyeceği bir çabuklukla dergiyi alıp pardüsünün içine sakladı. Yüksek kaldırımdan aşağı yürüdü, köprüye vardı. Köprüyü geçti, orada güvercinlerin uçuştuğu merdivenlere oturup dergiye başından sonuna dikkatle baktı. Bozkır'da gelincikler, papatyalar, balbademler arasında çoğaldı ayrık otları. Güçlü kökleri serimsiz, rüzgardan, güneşten, yağmurdan tedirgin olmadan yayıldılar bozkıra. Gelincikleri, papatyaları, kır çiçeklerini hep daha dar, hep daha az toprak bırakarak.